Ayrım 51. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 706. Prens Jetta başını hayır anlamında salladı. Bu pek makul değil. Orada senin buradaki yalnızlığını hissedeceklerdir. Ayrıca... Prens Jetta durdu. Nehrin karşı kıyısında bir şey görmüştü. Ben de o tarafa baktım. Dağla nehir arasındaki düzlükte bir tür toz bulutu yükseliyordu. Ama havada rüzgardan eser yoktu. Nedir o öyle, bir serap mı diye sordum. Hayır dedi Prens Jetta kaşlarını çatarak, kral. Sıcak güneş ışığının altında irkildim. Onun Nichavi sınırında olduğunu sanıyordum. Oradaydı ama şimdi burada. Sanırım o gelmeden gitsem iyi olur. Çok geç dedi Prens Jetta, seni görmek isteyecektir. Fakat burada olduğumu bilmediğine göre gidebilirim. Burada olduğunu biliyor, o her şeyi bilir. Ertesi sabah şafak vakti nehrin karşısında kralın yanına çıkmam emredildi. Ambalika'ya son defa mışçısına hoşça kal demeye gittim. Beni teskin etmeye çalıştı. Onun damadı sevgili torunlarının babasısın. Korkulacak bir şey yok. Fakat konuşurken bile bana son defa hoşça kal dediği hissine kapıldım. Yeryüzünde Hint ordusuyla karşılaştırılacak hiçbir şey yoktur. Bir kere o bir ordu değil bir şehirdir. Hepsi tozlu bir yörede yavaşça hareket eden, 200-300 bin kadar erkek, kadın, çocuk, fil, at ve öküzden oluşan bir çadır şehri düşünün. O zaman bir Hint kralının savaşa çıkmasını neye benzediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Yunanlar büyük kralın savaşa kadınları, tüm eşyaları ve Çoaspes suyunu taşıyan mataralar ile birlikte çıkmasına ve ölümsüzlerin de kadınları ve kendi köleleriyle birlikte seyahat etmenin izin verilmesine hayret ederler. Fakat sıra savaşmaya gelince Pers hizmetçiler ve eşyalar arkada tutulur. Hindistan'da öyle değildir. Kralın şehri düşmanı tamamen yutar. Önce filler düşman orduya saldırır. Düşmanın filleri yoksa savaş o noktada sona erecektir. Direniş olursa mızrakçılar ve okçular devreye girecektir. Bu sırada düşman ülkesini dolduran pazarlar, meyhaneler, atölyeler, silah depoları halk tarafından yakılıp yıkılır. Eşit büyüklükte iki ordu karşılaştığı zaman nihai zafer diğer ordunun komutanını öldürmeyi başaran ordunun olur. Hiçbir komutan ölmezse ortaya iki şehrin ümitsizce birbirine karıştığı, sonu olmayan bir kör dövüşü çıkar. Birbirine çok karışmış orduları ayırmak için bazen ateşkes ilan etmek zorunda kalındığı da çok olmuştur. Arabacımla birlikte nehrin karşısındaki ilk nöbetçinin bulunduğu yerden Ajatasattu'nun altın renkli çadırının kurulu olduğu ordugah merkezine varmamız bir saat aldı. Askeri bir kamptan çok, büyük bir pazarda olduğum hissine kapıldım. At üzerinde yavaş yavaş ilerleyerek pazarları, cephanelikleri, mezbahaları geçerek kralın çadırlarının ve sarayın kurulu olduğu şehir merkezine ulaştık. Arabacı kraliyet çadırının girişinde durdu, arabadan indim. Bir mabeyinci beni yakındaki bir çadıra götürdü. Orada bir köle bana gül suyu dolu gümüş bir kap sundu. Gül suyunda ellerimi ve yüzümü yıkadım. Sonra ikinci bir köle keten bir bezle beni kuruladı. Saygıyla ama sükunetle karşılandım. Temizlendiğimde yalnız bırakıldım. Zaman yavaş geçse de hayal gücü çabuk işliyordu. İdam edileceğimi varsaydığımdan her türlü idam biçimini en ince ayrıntısına kadar en canlı biçimde hayal ettim. Varsa kara çadırın kapısında belirdiğinde her zaman korktuğum yavaş yavaş boğulmanın nasıl olacağını düşünüyordum. Bir yüzücünün su üzerinde yüzen bir ağaç sandığı şeyin aslında bir timsah olduğunu fark ettiği zaman davrandığı şekilde tepki verdim. Fakat mabeyinci beni rahatlattı. Neredeyse hiç değişmemişsin dedi kucaklaşırken. Sen de aynısın. Aslında Varsakara uzun yıllar önce Varanasi'de ilk defa karşılaştığımız zamanki gibiydi. Daima iyi bir ihanet ustası olarak mükemmel bir rahatlıkla öldürülen babanın hizmetinden oğlunkine geçiş yaptı. Favorileri şimdi çürümüş kırmızı dişlerine uyum göstersin diye parlak kırmızıya boyanmıştı. Katay'dan söz ettik. Her haber kırıntısını bilmek istiyordu. Bereket versin ki bu yağmacıyı beslemek için kırıntıdan fazlasına sahiptim. Bana rapor vermelisin dedi sonunda. İpek yolunu yeniden açmakla çok ilgileniyoruz. Bunu hala Çampa'da bulunan dostuna da söyledim. Mabeyincinin Keymarkisiyle pazarlıklara çoktan giriştiğini öğrenmek beni fazla şaşırtmadı. Kataylı meslektaşımın hakkımda ne söylediğini merak ettim doğrusu. Ne de olsa onu terk etmiştim. Fakat Varsakara konuyla ilgili başka bir şey söylemedi. Sonra etrafımızda adeta bir gök gürültüsü koptu. Davullar Ajatasattu'nun gelişini haber veriyordu. Dışarı çıktık ve belki de yeryüzündeki en büyük file huşuyla baktık. Bu mücevherlerle süslenmiş, yavaş yavaş hareket eden bir dağ gibi bize doğru sallana sallana yürüyen beyaz bir fildi. Filin tepesinde Üzeri elmas dolu gümüş rengi bir çadır vardı. Bu parlak yapının içerisinde pırıl pırıl altın rengi muazzam bir sima belirdi. Ajatas Hatru diye bir ses yükseldi dört bir yandan. Ona dualar edildi. Müzisyenler müthiş bir gürültü çıkarıyorlardı. Dilekçeciler ise toz toprak demeden yerlere kapandılar. Fil durduğu zaman yanına bir merdiven yerleştirildi. İki profesyonel akrobat merdivenin tepesine sıçradı. Sonra kralı kaldırdılar ve yavaşça inmesine yardım ettiler. Ajatas Hatru o zamana kadar gördüğüm en şişman adam haline gelmişti. Aslında o kadar ağırdı ki bacakları şişman vücudunun ağırlığını taşıyamıyordu. Sonuçta ya kollarını akrobatların omzuna koymuş olarak yürüyor ya da bir çift kalın fil dişi değneğe dayanıyordu. Yavaşça ileri doğru ayak sürerken baş, boyun ve omuzlar hep birden tek bir kütle halinde birleşiyordu. Bu şekliyle kocaman altın renkli bir örümceğe benziyordu. Ajatas Hatru yaklaşırken gözlerim yerdeydi. Beni tanıyacağını ummuştum fakat tek kelime etmeden yanımdan geçip gitti. Gözlerimi dikmiş al renkli halıya bakıyordum. Büyük kral gibi Ajatas Hatru da çıplak yere ayak basmazdı. Birkaç saat sonra Varsakara yanıma geldi ve yılışarak gülümsedi. Bir sebeple kanlı tükürükleri özledim. Şu aklı ziyan tütün yapraklarını çiğnemekten vazgeçmeye zorlanıp zorlanmadığını merak ettim. Bu yakınlarda bu tür konularda bilgili birisi bana tütünün yanağın iç kısmıyla dişsiz damakları arasında nasıl tutulacağını ve verdiği kafa bulanıklığından nasıl zevk alınacağını söylemişti. Varsakara beni huzura çıkardı. Ajatas Hatru ipek kumaştan sayısız yastığın çevrelediği büyük bir sedirin üzerine kurulmuştu. Hemen yakında yemek tabakları, şarap şişeleriyle kaplı küçük masalar vardı. Ayrıca yine yakınında ergen olmamış çok tatlı bir düzine kız bulunuyordu. Yaşlanmasına rağmen kayınpederimin cinsel zevkleri hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Fakat zaten insan gençliğinde neyse yaşlılığında da o oluyor. 8 ya da 9 yaşlarında bir çocuk keten bir el havlusuyla ve müşfik hareketlerle kralın yüzünü siliyordu. Ajatas Hatru'nun vücudu terden parlıyordu. Nefesi kesilmeden odanın bir köşesinden diğer köşesine gidemeyecek haldeydi. Hayatının bitmiş olduğunu kabul etmeme rağmen yüzü hiç değişmemişti. Kayınpederim yağları nedeniyle benden daha genç görünüyordu. Sıcaklığın yüksek olduğu ve bedenlerin erken yaşlarda olgunlaşıp çabucak yaşlandığı ülkelerde erkek ve kadınların ergenliğin güzelliğini olmasa da çocukluğun çekiciliğini korumak için şişmanladıkları dikkatimi çekmiştir. Ajatas Hatru'nun gözleri parladı. Sevgili oğlum dedi. Koca bebeğin yüzü sanki ağzına bir şey koyacakmışım gibi istekle bana döndü. Sonra kollarını açtı. Kolları ipek örtülü baş yastıkları gibi kalın ve yağlıydı. Gel bana. Yanına gittim. Bana en yakın eli öpmek için eğildiğim zaman tökezledim ve sedirin üzerine düştüm. Çocuklar kıkırdadı. Dehşete düşmüştüm. Herhangi bir sarayda olduğu gibi Sus'ta da hükümdara karşı böyle bir davranışın cezası idam olurdu. Fakat ben affedildim. Kral beni koltuk altlarımdan yakaladı ve sanki oyuncak bir bebekmişim gibi kaldırıp divanına savurdu. Hiç şüphesiz şişman kollar hala güçlüydü. Birbirine zıt yüzlerce kokunun yayıldığı geniş kucağa düşerken lal rengi dudaklar yüzümü aynen bir çocuğun bir dakika sonra kırılacak oyuncak bebeğini severken yaptığı gibi öptü. Sevgili yavrum, hayat sensiz, zevksiz bir yük olmuştu. Biricik damadımızın bizi neden terk ettiğini düşünerek birkaç gece uykusuz kaldık ağlamaktan. Seni yaramaz. Bu sözlerle Ajatas Hatru beni kaldırdığı gibi yanına oturttu. Onun yanı başında kendimi bir filin yanındaki kırılgan bir vazo gibi hissettim. Daha doğrusu böyle bir duruma ne denir bilmiyordum. Dünyanın en iri kralı sayılabilecek insanın yanında elinden geldiğince saygılı ve dikkatli görünüyordum. Sevgili Dara, görüşmemiz sırasında bana ısrarla Dara diye seslendiğini belirtmeliyim. Tabii ki onu düzeltmediğimi söylemeye gerek yok. Çoğu mutlak kral gibi o da isimleri pek iyi hatırlayamıyordu. Pers İmparatorluğunda büyük kral yanında kulağına isimleri fısıldayan bir mabeyinci olmadan kesinlikle halk arasına çıkmazdı. Zavallı çocuğum, seni görmeyi nasıl özlemiş, seninle ilgili haberlere ne kadar hasret kalmış, nerelerde olduğunu bilmeye ne kadar susamıştım. Ajatas Hatru'nun kullandığı sözcükler kafasındaki şey hakkında bir ipucu veriyordu. Aniden çocuklar ona yiyecek ve içecek sunmaya başladılar. Ağzı dolu olduğu halde anlaşılır biçimde konuşabilen tanıdığım tek insan oydu. Zaten ne yemeği ne de konuşmayı kesti. Nihayet konuşmama izin verildiğinde Magadha'ya dönüş konusunda yaşadığım başarısız girişimlerden söz ettim. Ben konuşurken o, Boğazında gürültüyle şarap gargara ediyordu. Katay'daki esaretinden söz ettiğimde beni dikkatle dinledi. Kara gözleri yağ kabarıkları arasında her zamanki gibi parlak görünüyordu. Düzenli aralıklarla haz, şaşkınlık ve sevgi ifadeleriyle kesilen hikayemi bitirdiğimde Ajatasattu bir bardak şarabı bitirdi ve İpek yolunu varsa karaya tarif edeceksin dedi. Tabii sayın kralım dedim. Tüm ayrıntılarıyla. Elbette efendim. Bir harita yapacaksın. Büyük bir zevkle. Sen benim canımsın değil mi? Diyerek beni kucakladı. Bana Katay yolunu göstereceksin değil mi? Siz sayın kral Katay'a mı gideceksiniz? Neden olmasın? Gelecek yıl çok ama çok sıkıcı olacak. Yaramaz Niçaviler ve bu arada Pardiota, onu hatırlıyorsun değil mi? Bozguna uğratılacak. Avanti kralı mı? O kötü biri olmuştur. Fakat Avanti'yi işgal etmenin bir ya da iki aydan fazla zamanımızı alacağını sanmıyorum. Burada kal ve ona nasıl ders vereceğimi izle. Bu çok hoşuna gidecek. Bu bir söz. Çünkü ben çok çok iyi bir öğretmenim. Biliyorum sayın kral. Vaisali harabelerini gördüm. Buna çok memnun oldum dedi gözleri ışıldayarak. Yol boyundaki kazıkları gördün mü? Evet, çok muhteşemdiler. Aslında bir anda bu kadar çok esirin kazığa vurulduğunu hiç görmemiştim. Ben de doğal olarak herkes bana bir tür rekor kırdığımı söylüyor. Fakat insanların ne kadar ikiyüzlü olabildiklerini biliyorsun. Öyle bile olsa hiçbir kralın bu kadar işe yaramaz adamı kaza vurmadığına içtenlikle inanıyorum. Çok heyecan vericiydi. Hiç bu kadar çok uluma işitmemişsindir. Özellikle de kaza vurulduktan sonra onları iyiliş ettiğimizde. Sağır olacağımı sanmıştım. Kulaklarım aşırı hassastır. Ne hakkında konuşuyorduk?
Katay'dan sayın kral. Evet, evet, oraya kendi başıma düzenli ordumla birlikte gitmek istiyorum. Sen de rehberlik yapabilirsin. Ona orta kralın sınırına orduyla birlikte varmanın 3 yıldan az sürmeyeceğini söylediğimde ilgisini kaybetmeye başladı. Buğulu ormanları, yüksek dağ geçitlerini ve bu uzun yolculuğun zorluklarını ve telaşını tanımladığımda ürperdi. Eğer söylediklerin doğruysa oraya kendi başıma gidemem. Bu açık. Fakat bir ordu göndereceğim. Ne de olsa ben evrensel kralım değil mi? Evet evet sayın kral. Katay da evrenin bir parçası olduğundan onlar da şu an sahip olduğum. Onlar ne isim veriyorlar buna? Göksel vekalet. Evet, ona çok uzun süredir sahip olduğumun farkına varacaklardır. Aslında batıya yönelsem daha akıllıca olurdu değil mi? Uzaklık çok fazla değil, korkulacak ormanlar da yok. Ayrıca kalacak çekici şehirler var. Tabii ki Pers ülkesi evrenimin çok büyük bir parçası. Değil mi dostum? Elbette sayın kralım. Gittikçe huzursuzlanıyordum. Ajatasattu'nun ordusu Pers İmparatorluğu bir yana, Baktra satraplığı için bile bir tehdit oluşturmaktan uzun olmakla beraber, kral Pers ülkesine ve kesin bozguna doğru yavaş yavaş ilerlerken kendimi boynuna tasma takmış bir maymun gibi hissediyordum. Onu bir Pers macerasından vazgeçirmek için elimden geleni yapmakla beraber Ajatasattu evrenim dediği şeyin düşüncesinden huzur duyuyordu. Cumhuriyetçileri kendisini güneşin doğduğu, güneşin battığı, kuzey yıldızının olduğu yöne ilerlemekten alıkoymakla suçluyordu. Evrenimin ne kadar geniş olduğunu ve tüm halkımı ziyaret etmek için ne kadar az zamanım olduğunu biliyorum. Fakat denemeliyim. Bunu göke borçluyum. Katay'ın dini ve siyasi sistemini hemen kavramıştı. Hükümdarlığın göksel vekaletin gerçekte vücut bulmuş hali olduğu fikri onu etkilemişe benziyordu. İlkini zaten elinde bulundurduğuna emin olduğundan, bütün sarı halkını ve mavi gözlü halkını görecek birkaç yolculuk yapar yapmaz diğerini de alacaktı. Torunlarımınkine benzer gözlere sahip milyonlarca insanı tasavvur etsene. Bu arada büyüleyici çocuklar, onları sana borçluyuz Dara. Sırasında kötü haberler aldık. Avanti ordusu Magadha'ya girmişti. Varsakara çok ciddi görünüyordu. Ajatasattu ise çok endişeli. Ah kötü adam, ne berbat bir kral. Şimdi onu öldürmek zorunda kalacağım. Çok yakında dostum. Kral yüzümü sanki bir tabağı yalarmışçasına öptü. Sonra beni büyük bir güçle itti. Sedirden aşağı düştüm. Çekici karının yanına git. Bizi Shravesti'de bekleyin. Yağmurlar başlamadan geri döneceğiz. Bu arada Avanti kralını çöle döndüreceğiz. Bu bir söz. Ben yeryüzündeki tanrıyım. Brahma'nın eşiti. Ben evrensel kralım. Kızıma sevgilerimi ilet. Ambalika'nın ismini unutmuştu. Sonra şu iki mavi gözlü büyüleyici oğlunu benim için öp. Ben bunak bir büyük babayım. Haydi git. Ambalika'yla son görüşmem oldukça neşeli geçti. Prens Jetta'ya ait iç avlunun ortasındaki salıncakta yan yana oturduk. Burası kimsenin bize kulak misafiri olamayacağı çok az yerden biriydi. Ona kralı gördüğümü ve Avanti'ye savaş açacağını söyledim. Kolay bir zafer kazanamayacak dedi Ambalika. Savaşın bir mevsimden uzun süreceğini mi düşünüyorsun? Yıllarca sürebilir. Aynen usanç verici, Liçavilerle olan saçmalık gibi. O zaman Pers ülkesini bu yıl işgal etmek isteyeceğini sanmıyorum. Pers ülkesini işgal etmek istediğini söyledi mi? Evet anlamında başımı salladım. Kaçamak cevaplar veriyordum. Amerika düşünceliydi. Çiçekli çalılıkları üzerinde ileri geri sallandık. Daha genç olsaydı başarabileceğini sanıyorum. Ya sen? Pers İmparatorluğu yeryüzündeki en güçlü imparatorluktur. Bunun gayet makul ve tarafsız bir değerlendirme olduğunu düşünüyordum. Fakat babam dünyanın en büyük komutanı. Ya da öyleydi. Şimdi nasıl olduğunu asla bilemeyeceğiz. Avanti ile yapılacak savaş uzayıp gidecektir ve baba hazımsızlıktan ölecektir. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Susa dönce. Kervanınla birlikte mi? Evet anlamında başımı salladım yine. Ona o gece kervansız olarak şehirden kaçmayı düşündüğümü söylemedim. Ancak onun zihnimde buna benzer bir şeyler bulunduğu konusunda şüphelenmiş olabileceğini sanıyorum. Çünkü birden şöyle dedi. Ben yeniden evlenmek istiyorum. Kimle? Üvey kardeşimle. Bana aşık. Oğullarıma da iyi davranıyor. Beni birinci eşi olarak kabul edecek ve burada Shravasti'de yaşayacağız. O kral naibi biliyorsun. Onunla karşılaştığını sanmıyorum. Her neyse onunla pek yakında evleneceğim. Çünkü Prens Jetta bir gün ölecek ve bu olduğunda bu ev zararlı bir mahluk olan yeğenine gidecek ve biz evsiz kalacağız. Fakat sen zaten evlisin dedim ona. Biliyorum fakat dul kalabilirim değil mi? Kendimi mi öldüreceğim yoksa bunu senin için kral mı yapacak? Hiçbiri dedi Ambalika çekici bir şekilde gülümseyerek. İçeri gel sana bir şey göstereceğim. Yatak odasına gittik. Fil dişinden bir sandığı açtı ve papirüsten bir evrak çıkardı. Hint yazısını okumakta zorluk çektiğimden bana Cyrus Pitaman'ın Sus'ta Büyük Kral Xerxes'in hükümdarlığı sürerken acıklı bir şekilde öldüğünü anlatan yazıyı okudu. Şimdi tarihi hesap edebilirsin ki bundan 6 ay sonrası olmalıdır bu. Sonra papirüsün üstünü ve altını bu mektubun kalem odasından geldiğini belirten Persçe bir yazıyla doldur. Biliyorsun hepsi çok resmi. Hint dinini de biliyordum. Yeniden evlenemezsin. Yasa böyle. Ambalika her şeyi düşünmüştü. Baş rahiple konuştum. Bizim hiçbir zaman gerçek anlamda evlenmediğimizi söyleyecek. Brahmanlar isterlerse bir törende her zaman bir hata bulabilirler. Bunu isteyecekler. Böylece sessizce erkek kardeşimle evleneceğim. Ve bir daha hiç karşılaşmayacağız öyle mi? Umarım öyle olur. Ambalika'nın neşeli pervasızlığı babasını hatırlatıyordu. Her neyse bir daha buraya dönmek istemeyeceksin. Bir kere çok yaşlı olacaksın. Oğullarım. Onlar dedi çok hissiz biçimde olmaları gereken yerdeler. Böylece kendi ölümümü anlatan metni kaleme aldım. Altına da Sus'taki kalem odasının başkatibin imzasını attım. Sonra güneş batmadan bir saat önce evden ayrıldım. Oğullarımı ve Prens Jetta'yı görmedim. Sahip olduğum tüm parayı belime sardığım kumaştan bir kuşağa koydum. Halk pazarından kendime eski bir pelerin, sandallar ve bir değnek satın aldım. Batı kapısı gece için kapanmadan birkaç dakika önce şehirden ayrıldım. Çocuklarıma ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Jaraka hala sağ olduğumu bilseydi bana mesaj gönderirdi. Fakat Ambalika öldüğümü söylediğinde ona inanmış olmalı. Egebilerden Ajatasattu ile ilgili haberler alıyordum. Avanti ile yürütülen savaş Liçavilerle yapılanınki kadar uzun ve sonuçsuz olmuştu. Sonundaki Xerxes'in hükümdarlığının 9. yılında Ajatasattu'nun eceliyle öldüğü söylendi. Tevarüs süreci karmaşık olduğundan Ganjovası'nda kurduğu iğreti imparatorluk hemen dağıldı. Hindistan'ı düşündüğümde bu kör gözlerin kapakları ardındaki karanlık altın alev gibi parlar. Kata'yı düşündüğümde gümüş pırıldar ve gerçekten görüyormuş gibi yine gümüş rengi karın gümüş rengi söğüt dalları üzerine düştüğünü görürüm. Altın ve gümüş. Şimdi ise karanlık. 51. ayrımın sonu sayfa 717.